Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha, tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 28. mektup, 5. mesele, şükür risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih. Kur'an-ı mucizül beyan tekrar ile. Efela yeşkurun, efela yeşkurun. Ve senedziş şakirin. Le in şekertum, le ezidennekum. Belillâhe fa'bud ve kun mineşşâkirîn. Sadakallâhu'l-azîm gibi ayetlerle gösteriyor ki, Hâlık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakîm'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip febi eyyi alai rabbikuma tukezziban fermanıyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet, Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü neticeyi hılkat gösteriyor, öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki neticeyi hılkat-ı alemin en mühimi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki kainatın teşkilatı şükrü intaç edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hılkatin en mühim meyvesi şükürdür ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Çünkü hılkat-ı alemde görüyoruz ki mevcudat-ı alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkeziye olarak hayat halk edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihab ediyor. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Adeta zihayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Demek Halık-ı Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihab ediyor, alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Çok muazzam bir ders. Kainatın yaratılış gayesi ve hikmeti bu derste saklı. Ayet-i kerimelerin çoğunda geçen hamd ve şükür gibi manaları tefsir eder. İnsanın yaratılış gayesi, kainatın yaratılış gayesi ve hikmeti şükrün etrafında dönüyor diye üstadımız bu 5. meselede şükre vurgu yapıyor. Dolayısıyla şükür etmemekliğin ne anlama geldiğini ve şükretmenin ne manaya geldiğini ayet-i kerimelerden, Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelmiş Kur'an-ı Kerim'den ve kainat kitabından, bu da irade sıfatından gelmiş olan cismani Kur'an'dan Bediüzzaman Hazretleri delil getiriyor ve bu meseleyi etraflıca anlatıyor. Cenab-ı Hak anlatabilmeyi, anlayabilmeyi nasip eylesin inşallah. dilimizi kalbimize tercüman eylesin ve anladığımızı hayatımızda tatbik edebilmeyi de Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bizi de bu meselede müyesser eylesin inşallah. Şükür Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Kur'an-ı Mucizül Beyan tekrar ile efela yeşkurun, şükretmezler mi? Efela yeşkurun, şükretmezler mi? Ve senezzi şakirin, biz şükredenleri mükafatlandırırız. Le in şekertum le zidennekum, şayet şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Belillâhe fa'bud ve kun müneşşâkirîn, sadece Allah'a ibadet edin ve şükredenlerden olun gibi ayetlerle gösteriyor ki Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Şimdi insan diyebilir, hani insandan Cenab-ı Hakk'ın istediği en mühim şey imandır. İmanın üstül esası olan imanı billah'tır. Yine baktığınız vakit bütün bunların hepsi şükürle ilintili ve irtibatlı. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın insanlardan istediği en mühim şey şükürdür derken, burada imanı billah da bunun zımnında var mana olarak. Çünkü Allah'a iman edecek ki şükretsin. Ahirete imanı olacak ki, bir hesap gününe imanı olacak ki, bu verilen İnsanlık makamına karşılık şükür edebilmeyi, karşını verebilmeyi ne yapsın? Adam yerine getirebilsin. İnsan bunun farkına varabilsin. Peygamberlere imanı olacak ki peygamberler vasıtasıyla kendisine ulaşan böyle bir ilahi emri yerine getirebilsin. Kitaplara imanı olacak ki kitapların bize emrettiği Allah'a şükür meselesini yerine getirebilsin. İlahir. Dolayısıyla şükür meselesi İmanın altı esasıyla nedir? İrtibatlıdır. İbadetlere baktığımız vakit Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği en mühim ibadet namaz gibi görünüyor ama namazın manasına baktığımız vakitte en mühim şubesi yine şükür oluşturuyor. Dolayısıyla şükür hem bütün iman esaslarıyla hem bütün İslam esaslarıyla hem Cenab-ı Hakk'ın insandan beklediği ve istediği bütün meselelerle doğrudan alakalı olan muazzam, külli, cemiyetli bir ibadettir. Öyle deniyor ki, imanın iki şubesi var. Birisi sabırdır, birisi şükürdür. Yani imanın yarısı sabır, yarısı şükür. Esübhanallah. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Her şeye şükür. Üstadımız burada daha çok rızkın üzerinde duruyor. Ama baktığımız vakit sadece mide rızkı kullanmıyor. Gözün de kendisine göre rızkı olan manzaralar var. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı fotoğraflar var. Renkler var. Bunlardan da kendisi adeta bir mide gibi istifade ediyor. Dilin de kendisi adeta bir mide gibi. Buna göre gelen tatlar, tatlardan dolayı aldığı lezzetler ve bunun neticesinde yapması gereken şükür var. Kulak da bir mide gibidir. Bu da bir kendisine göre rızıklar alır, sesler alır ve bunlardan dolayı da Cenab-ı Hakk'a ne yapar? Şükreder. Akıl da bir mide gibidir. Anladığı bütün ilimler kendisi için manevi bir rızıktır. Bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'a şükreder. Hücrelerin her birisi mide gibidir. Bunlar da şükrü fıtri olarak, şükrü örfi olarak Cenab-ı Hakk'a her zaman ne yaparlar? Şükrederler. Dolayısıyla şükür İnsanın bütün hissiyatıyla ve azalarıyla doğrudan irtibatlı olan bir meseledir. Bütün kainatla irtibatlı, Kur'an'ın da çok yerlerinde Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bir vazife-i beşeriye. Halık-ı Rahman'ın ibadından, kullarından istediği en mühim iş şükürdür. Demek ki Cenab-ı Hak bizi niçin yaratmış? Buraya gelelim de profesör olalım diye değil. Buraya gelelim de başbakan olalım, şirketler kuralım değil. Elbette bunlar da olacak. Bunlar dünyaya taalluk eden ve zayıftır, vazifelerdir. Ama bir insan bu dünyaya bir başbakan olmak, bir bakan olmak, bir milletvekili olmak, bir profesör olmak ya da büyük işletmeler kurmak ya da büyük maddi dünyevi fetihler yapmak için gönderilmemiştir. Bunun için bu insan ucuz gider. Bu insan niçin yaratılmıştır? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ Yani cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım. İlahi fermanına göre nedir? İnsanın bu dünyaya gönderilmesi ibadet içindir. İbadetlerin de her tarafında şu anda ruh gibi dalmış olan şükür meselesini konuşuyoruz. Biz bunun için yaratılmışız. Bazen bakıyorsunuz ki dünyevi hiçbir kıymeti olmayan ya da kıymet vermediğimiz bir insan maneviyat aleminin sultanı olur, kainatın direği gibi olur. Bazen de bakarsınız, herkesin teveccüh ettiği bir insan bu vazifeyi yapmıyorsa Cenab-ı Hakk'ın yanında 5 para kıymeti olmaz. Evet. Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakim'de hikmetli olan, doğru ile batılı birbirinden ayıran Kur'an-ı Kerim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder Cenab-ı Hak. Ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip, yalanlama ve inkar suretinde gösterip فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانَ ferman ile Sure-i Rahman'da şimdi siz Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız fermanı ile Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Enteresan. Bir surenin içerisinde 31 defa siz şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız? Haydi bakalım. Ya. Size güneş nimet olarak yaratıldı. Neyi inkar edeceksiniz? Size bu gözler verildi. Size bu kulaklar verildi. Size siz verildiniz. Ruh verildi. Maddi ve manevi bütün her şeyiniz verildi. İnsandan herhangi bir azayı çekin, insan yarımdır. İnsandan herhangi bir hissiyatı çekin, insan bitiyor. Mesela insandan korkuyu çekin, insan biter. İnsandan muhabbeti çekin, insan biter. İnsandan sabrı çekin, yine insan biter. Bakın bütün bu hissiyatlar insandan alındığı vakit insan ne yapıyor? Bitiyor. Dolayısıyla bir insan çok güzel işler yaptığı vakit bunu kime vermesi lazım? Bana bu azaları ve hissiyatı veren Cenab-ı Hak'tır. Ben de şükrümü Cenab-ı Hakk'a yapmam lazım diyecek yani. Arkadaşlar, insanda özellikler var. Bize bir insan bir hediye verdiği vakit teşekkür ediyoruz. Ya da etmemiz lazım. Zaten insanlara teşekkür etmeyen Rabbine şükredemez. Bu bir kaidedir. Hadis-i şerifte de geçiyor. Şimdi dolayısıyla birisi gelip de bize bir bardak su verdiği vakit teşekkür ettiğimiz gibi bütün bu kadar nimetleri bize veren Cenab-ı Hakk'a da elbette şükretmek icap eder. İnsana teşekkür, nimetin sahibine şükür. Bize birisi gözlük hediye ediyor. Gözümüzün daha iyi görmesi için teşekkür ediyoruz. Peki o göz olmasa o gözlüğün ne ehemmiyeti var? Değil mi yani? Birisi geliyor bize bir ayakkabı hediye ediyor. Ayakkabının kalitesine göre ona yaptığımız teşekkürün kalitesi de o nispetle ne yapıyor? Kaliteli hale geliyor. E şimdi ayaklarımız olmazsa ayakkabının ne ehemmiyeti var? Çorabın ne ehemmiyeti var? Şimdi bütün nimetlere böyle bakacağız. Cenab-ı Hak bize su içebilme sıhhati vermişse, suyu bize veren zatın bir teşekküre eğer hakkı varsa, hem suyu doğrudan yaratan, yokluktan yaratan, hem de bize bu suyu içebilecek özelliği, vücudumuza kazandırabilecek özelliği veren Cenab-ı Hakk'a zerrat-ı vücudumuz adedince şükretmek icap eder. Dolayısıyla ayet-i kerimeler gaflet ve ülfet perdesi ne yapıyor? Yırtıyor. Yani alışılmışlık perdesi var ya, nasılsa sudur bu. Nasılsa saçtır bu mesela. Değil mi? Nasıl diyelimse gözdür, görür. Bir evladımız oldu. Nasıl? İyi, güzel. Hiçbir problemi yok. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Allah onu yokluktan yarattı. 9 ay 10 gün, değil mi? annesinin rahminde orada o fırında pişirdi ve dünyaya sağ salim bir şekilde bize kavuşturdu deyip o manada Allah'a şükretmek icap ediyor. Sanki normal bir hadiseymiş gibi. Çocuk doğdu. Elbette çocuğun ağzı olur. Elbette çocuğun diyelim mesela midesi olur. Elbette çocuğun bağırsakları olur. Bundan daha normal ne var ki? Ve subhanallah. Arkadaşlar böyle olması anormal yani. Yani bir çocuğun sakat doğması normal. Sakat doğmaması anormal. Bir insanın bu hali alabilmesi için bilim adamları diyorlar ki 10 üzeri eksi 540 ihtimalde 1'dir diyorlar. Fe subhanallah. Yani onun yanında 540 tane sıfır getiriyorsunuz. Onlardan sadece birisi sağlam olur ihtimallere göre. Şu kadar insanlar sağlam geliyorsa ne diyeceksiniz? Bir zat var, iş başında ve şu anda annelerin rahmindeki bütün bebekleri, bütün çocukları değil mi? Her zaman rakip ismiyle gözetim altında tutuyor ve onların ağzalarını, onların özelliklerini güzel bir şekilde yerleştiriyor ve sağlam bir şekilde bu dünyaya gönderiyor. İşte buna, bu tefekkürden sonra yapacağımız şükrün kalitesi çok daha farklı oluyor. Onun için tefekkürü saatin hayrun min ibadeti sene. Yani bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetinden hayırlıdır ifadesi meşhurdur. Tefekkür edebilsek bizim ibadetlerimizdeki kalite de o nispetle ne yapar? Artar. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Şükür etmeyen insanlar nimetlerin nimet olmadığını kabul edip ondan dolayı şükretmiyor. Şükretmemek nimetleri tekziptir. Bu nimet değil ki neyine şükredeyim diyor mesela. Göze şükret. Kardeşim zaten gelecek bu göz mesela. Elmaya şükret zaten bize geliyor. Yani nimet değil ki bunun için özel olarak niye şükredeyim gibi bir mana var şükürsüzlükte. Nimetleri inkar, nimetleri tekzip. Onun için فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانَ ayeti değil mi? Cenab-ı Hakk'ın size verdiği nimetten hangisini yalanlıyorsunuz ayeti? Sanki şükretmeyen insanların durumunu nimetlerin inkarı manasında kabul edebiliriz rahat bir şekilde. Evet, Kur'an-ı Hakim, hikmetli olan Kur'an. Nasıl ki şükrü netice-i hılkat gösteriyor bu yukarıdaki ayetlerle, öyle de Kur'an-ı Kebir olan, büyük Kur'an olan şu kainat dahi gösteriyor ki, netice-i hılkat-i alemin en mühimi şükürdür. Hem Kur'an'da şükür en mühim bir yer işgal ediyor, hem de kainatın durumunu analiz ettiğimizde en mühim iş olarak şükrü meydana getirdiğini müşahede edebiliyoruz. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki, çünkü esasen bu ifadeleri teorik değil. Kainata dikkat edilse görünüyor ki ifadesini keşke böyle seyrangah tarzında bir gösterebilsek. Her yerde şükrü gerektiren durumlar. Biz de hayalimizde ne yapacağız? Hemen tefekkür alemine gireceğiz. Dikkat edilse şu kainata görünüyor ki kainatın teşkilatı, kainattaki teşkilat şükrü intaç edecek, netice verecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Şimdi vücudumuzdaki bütün faaliyetlere bakın. Mesela biz gören bir varlık mıyız? Evet. Vücudumuzdaki bütün çalışmalar adeta görmeyi intihac edecek, netice verecek şekilde çalışıyor. Beynimiz ona göre, değil mi? Bazen beyinde bir problem oluyor. Adam görme özelliğini kaybedebiliyor. Dolayısıyla vücudumuzun tamamının çalışması görmeyi netice verecek şekilde planlanmış. Vücudumuzun bütün azalarının tamamı işitmeyi netice verecek şekilde adeta dizayn edilmiş. Vücudumuzun çalışmasının tamamı adeta diyelim mesela vücudumuzun herhangi bir azasının çalışmasının sıhhati açısından değil mi? Dizayn edilmiş gibi bir vaziyet görünüyor. Kainata da baktığımız vakit ayette kainat bir cihetle şükrü netice verecek şekilde dizayn edildiğini ondan sonra yaratıldığını rahat bir şekilde müşahede edebiliriz. Neyle? Tefekkürle. tefekkür olmazsa göremez arkadaşlar. Ve insan hodgam olduğu için her şeyi kendi nefsi açısından değerlendirir. Benim ağacım şu kadar meyve verir diyor mesela. Benim ağacım şu kadar meyve verir. Benim işte tarlam, benim bostanım, benim ineğim şu kadar süt, meyve ya da işte değil mi? Her şeyi bu manada tartıyoruz. Kendi ihtiyacımız, menfaatimiz ya da ondan aldığımız maddi netice noktayı nazarında değerlendiriyor. Üstadları abilerle beraber bir tarlanın önünden geçerken arabayı durduruyor. Rüzgar var. Tarladaki o başaklar da böyle birbirinin içerisinde böyle dolanıyor. Rüzgarın vurmasıyla. Üstadları inmiş, tefekkür etmiş. Sonra demiş ki tefekkürü benim olsun, mahsulatı kimin olursa olsun. Ya sapla saman kimin olursa olsun, onun tefekkürü benim olsun. Niye? Çünkü Allah o manzarayı tefekkür için halk etmiş. O nimetleri şükür için halk etmiş. Hep ahirete malzeme göndermek için yaratılmış. Ama benim gibi bir insan ne yapıyor? Benim şu kadar işte malzeme çıktı buradan, şu kadar işte ürün çıktı buradan, bu üründen de şu kadar kar ettim diyorum ben. Başka birisi de geliyor, zahmetsiz tefekkürünü alıyor, ahirete dair ürünlerini kaldırıyor ve manen zenginleşiyor. O yoluna, ben de yoluma. O tarlanın sahibi unutulmuş ama Bediüzzaman unutulmamış. O tarlanın sahibinin kazancı bitmiş ama Bediüzzaman'ın kazancı ahirette devam ediyor. Dolayısıyla biz dünyevi olarak da çalışan insanlar da olsak, yine de bu manayı unutmazsak hem dünyevi olarak istifade ederiz hem de uhrevi olarak istifade ederiz. Elhamdülillah. Güya şu şecere-i hılkatin en mühim meyvesi şükürdür. Şimdi bakın bir ağacın gölgesi de olabilir. Bu da bir meyvedir değil mi? Gölgesi bir meyvedir. Ağacın altında oturmak ve ondan bir haz almak o da bir meyvedir. Yapraklar da bir meyvedir bir cihetle. Çiçekleri varsa onlar da bir meyvedir. Ama en mühim meyvesi nedir? Ondan aldığımız o meyveler. Mesela diyelim ki kayısı ağacıysa mesela değil mi? Ya da fıstık ağacıysa ya da herhangi bir ağaçsa. Şu kainatta bir ağaçtır. İnsan yetiştirir, hayvan yetiştirir, bitki yetiştirir, her şey yetiştirir. Ama en mühim meyve içinden elde ettiğimiz, istihsal ettiğimiz manevi meyvelerdir, ibadetlerdir. En mühimi de şükürdür. Şimdi enteresan tespitler, temsiller var burada. Şu kainatı bir ağaca benzetmek. Ağaçta meyveler olduğu gibi şu kainat ağacından da böyle meyveler vardır demek. Bunları bu manada güzel temsillerle birbirine benzetmek bir sanattır arkadaşlar. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de çok mükemmel manada istimal ediyor. Bazı alimler de bu Kur'an-ı Kerim'in yönünü almışlar ve insanlığa kazandırmışlar. Hazreti Mevlana gibi, Hazreti Bediüzzaman gibi. Eserlerinde bunlar da çoklukla, mevzuliyetle, fazlalıkla mevcuttur. Bir de okuyayım burayı. Güya şu şecere-i hılkatin, şu yaratılış, şu kainat ağacının en mühim meyvesi şükürdür. Bir temsil daha. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Mesela şimdi gidiyorsunuz rafineri yerlerine. Oradan her türlü kimyevi şeyler üretiliyor. Petrol ayrıştırılıyor. İşte şunlar şunlardır, bunlar bunlardır diye. Her birisi kendisine göre değerlidir. Ama en iyi diyelim mesela oradaki meyve nedir? Uçak yaktıdır mesela. Değil mi? En mühimi o. Ama diğerleri meyve değil mi? Onlar da meyve. İşte kainat bir fabrika gibidir. Kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın, çıkardığı ürünlerin en kıymetlisi, en alası şükürdür. Dolayısıyla bu kainat şükrü netice verdiğiyle değil mi kıymetleniyor? Şükrü vermezse netice olarak kainat fabrikası ne olacak? Bitecek. Şimdi burada tabii bazen insana şöyle bir soru gelebiliyor. Haklı bir soru. Yani melekler de şükrediyor. Ruhaniler de şükrediyor. Çünkü üstadımız 29. sözde kainat uçsuz bucaksız bir alem. İnsanlar bu uçsuz bucaksız aleme tefekkürüyle yetişemiyor, değil mi? Bizim neticede ulaştığımız belli. Peki bütün bu alemler insanların bu tefekkür etme ameliyesinden mahrum mu kalacak? Üstad diyor ki nihayetsiz melaike esnafı ve ruhaniyat ecnası lazımdır ki bu vazifeyi yapabilsin. Cenab-ı Hak hangi mahluku, hangi mevcudu yaratmışsa onun yanında da melekler yaratır. Ruhaniler yaratır. Ulaşabilirse cinler de ulaşabiliyor, değil mi? Bütün bunlar ne yaparlar? Tefekkür ederler kainatı. Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettirdiği isimler, tecelli ettirdiği sıfatlar, göstermek istediği ilahi hikmetleri Cenab-ı Hak onlara okutur ve onlardan da onlardan münasip şekilde şükürleri, zikirleri, hamdleri, tekbirleri, tehlilleri Cenab-ı Hak istihsal ediyor. Değil mi? Şimdi burada da acaba kıyamet kopma vaktinde melekler de zikirlerini bırakıyorlar mı ki? Şükürlerini bırakıyorlar mı ki şu kainat ağacı artık meyve vermiyor gibi bir mana? Şu kainat fabrikası artık sanki ürün çıkarmıyor gibi bir mana anlaşılıyor. Hayır. Bu kainatta en mühim ürün insanların ibadetleri, başta iman olmak üzere ibadetleridir. Bu da kıyamet vaktinde istihsal edilmediği için, Cenab-ı Hak da onu kainata bir direk olarak kabul ettiği için, o olmayınca, o direk kırılınca kainat fabrikası da Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle, emriyle yıkılacaktır. Yoksa melaikelerinle şükrü devam ediyor. Ruhanilerinle zikirleri, tefekkürleri, ibadetleri yine devam ediyor. Peki Allah niye kainat fabrikasını tarumar edecek kıyamette? Çünkü asıl ürün insanların imanı, şükürleri, ibadetleridir. Bu da olmayınca Cenab-ı Hak kainat fabrikasını kırıyor. Oldu mu? Ortadan kaldırıyor. Çünkü kainat artık zarara çalışmaya başlıyor. Ya. Enteresan. Evet. Çünkü hılkati alemde görüyoruz ki alemin, kainatın yaratılışından görüyoruz ki mevcudat-ı alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat halk edilmiş. Şu kainat umumen bir daire gibi kabul edelim. Merkezde hayat var. Hayat derken bitkiler, hayvanlar, insanların hayatları, melaikeler, ruhaniler ve cinniler. Kainatın merkezinde hayat var, hayat sahipleri var. Kainat ona göre tanzim edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihap ediyor, seçiyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmasındaki asıl maksat cismaniler mi? Yani hayatı olmayan mahlukat mı? Yoksa hayat sahibi olan mahlukat mı? El cevap, bütün mahlukatı hayata hizmetkar etmesinden anlaşılıyor ki hayat sahipleridir daha kıymetli olan, merkezde duran. Peki sonra ne oluyor? Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeze de bırakıyor. Ha. Demek ki merkezin de neyi var? Merkezi var. Kainat bir daire, ortasında hayat. Hayat bir daire, ortasında insan. Adeta zihayatlardan maksut olan gayeler, hayat sahiplerinden Cenab-ı Hakk'ın beklediği gayeler, onda temerküz ediyor. Yani merkez olarak onda görünüyor. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Bütün mahlukat kime hizmetkar? İnsana. Çok enteresan. Yani bazı rivayetlerde var. İnsanın 360 kadar şeyi var. Hizmetçi meleği var yani. Subhanallah. Her tarafından fotoğraflar çekiyorlar. Enteresan değil mi? Ya. Mesela şimdi bir yere gidiyorsunuz. Kimse size iltifat etmiyor. Niye? Kıymet yok ki yani. Gitmişsiniz Bursa'ya gezmeye. Hiç etrafınızda gazeteciler toplanıyor mu? Ben kaç defa gittim hiç etrafımda kimse toplanmadı. Ya bu adam gelmiş gidelim bir dinleyelim bakalım ne diyecek. Bir bakalım ne yapacak diye kamera çeken, fotoğraf çeken ben kendim için böyle bir şey görmedim. Niye? Çünkü kıymet yok ki yani. İşte burada biraz nazarımızı Kur'an'la biraz daha renklendirsek, boyasak ve kendimize o manada baksak. Her bir insan bir cumhurbaşkanı gibi, bir sultan gibi, bir kral gibi, bir başbakan gibi, değil mi? Her an etrafında medya ordusu var. 360 kadar melek. Bir vakte göre de 60 deniyor. Olsun 60 da Allah bereket versin, değil mi? Az değil yani. Ya. He? Korumalar da var. Hafaza melekleri. Onun sağında sonunda amellerini yazan. Ondan sonra her yaptığını bu manada kayda alan. Fotoğraflarını çekip alim misale gönderen. Fesubhanallah. Şimdi benim yanımda değer verdiğim bir kardeş olduğu vakit kolay kolay galis tabir kullanamam. Böyle bir ortamda ben kalkıp da diyelim mesela usule ve örfe olan bir yanlış davranış yapamam. Mesela burada hiç kimse ayak ayak suyuna atmıyor mesela. Şimdi böyle bir duruma baktığımız vakit ne anlıyoruz? Bir insan insanların olduğu bir yerde yanlış bir adım atmıyorsa, yanlış söz söylemiyorsa, yanlış bir fiil göstermiyorsa, yapamıyorsa, icat edemiyorsa etrafındaki melekleri bir insan diyelim, bu manada az bir tefekkür edebilse, değil mi? Ya, o zaman biraz da kendimize dikkat ederiz. Şimdi burada noktayı merkezinde insan var. Bitkiler, hayvanlar, melekler, ruhaniler hepsi insana nazar ediyor. Cenab-ı Hakk'a melekler soruyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de olduğu gibi geçiyor. Ya Rabbi bu kan akıtacak, fesat çıkaracak insanı niye yaratıyorsun? Halbuki biz seni hamdinle tesbih ediyoruz. Cenab-ı Hak da beni Adem'i yaratmamda ezeli bir hikmetim vardır. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim diye buyuruyor. Şimdi bir katil gördüklerinde melekler hemen soruyorlar. O soru yani ezelden sorulmuş yani. Ezel derken geçmiş gelecek şimdiki zamanı içeriyor yani. Ya Rabbi bu kan akıtan, bu fesat çıkaran, şu hainlik yapan bu insanı ya Rabbi sen niye yarattın? Cenab-ı Hak da onların nazarlarını bu gibi yerlere çeviriyor adeta. İşte beni Adem'i yaratmamda benim ezeli bir hikmetim vardı. Şu kadar şeytana rağmen, şu kadar nefsi emmareye rağmen, şu kadar yanlış bir ortama rağmen, ahir zamana rağmen yine de toplanıp benim hikmetli ifadelerimi, kelamımı araştırmaya, dinlemeye, ders almaya, hayatlarına tatbik etmeye çalışan insanlar var. Nazarınız buraya dönsün diye adeta o ayet-i kerimenin şeyi ta kıyamete kadar devam edecek. Şimdi tekrar konumuza gelelim. Adeta zih hayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz ediyor. Kimde? İnsanda. Bütün zih hayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Şimdi kuzu da Allah'ın mahluku misafiri, insan da Allah'ın mahluku misafiri. Cenab-ı Hak bir misafire izin veriyor. Benim bu misafirimi şu adab dairesi dahilinde kesip afiyetle kendine sofra yapabilirsin. Şu kadar denizde envai çeşit nimetler var. Şu olan çeşitler sana helal olsun. Onları avlayıp afiyetle yiyebilirsin. Şimdi bütün bu manada baktığımız vakit ne anlıyoruz? Yani Cenab-ı Hak rahmetiyle insana iltifat ediyor. Bir kısım mahlukatını, bir kısım mahlukatı olan bu insanlara feda ediyor Cenab-ı Hak. İnsanlardan da ne bekliyor Cenab-ı Hak? Efela yeşkurun. Şükretmezler mi? Niye şükretmiyorsunuz o zaman? Allah. Şimdi bizden daha kaliteli diyelim mesela bir mahluk olmuş olsaydı bizim kuzularla olan mesafemiz kadar bizden o noktada daha kaliteli bir mahluk olmuş olsaydı bu aklımızla da Cenab-ı Hak bizi onlara sofra yapmış olsaydı nasıl bir durum değil mi? Şimdi bunu düşünüp Cenab-ı Hakk'ın bize yaptığı bu kadar nimetlerin çeşitlerine bakıp şükrümüze biraz daha değer katmaya çalışmak icap ediyor diye bu ayet-i kerimelerden mülhem olan bu gibi dersleri çokça zikretmek icap eder. Çünkü insan nisyana müpteladır. Biz devamlı kendimizi de Rabbani nimetleri de unutan bir mahluk olduğumuz için bize melekler insan demiş. İnsan ismini meleklerin verdiğini ifade ediyorlar. Niye? Rabbani nimetleri çokça unuttuğu için insan unutan bir varlıktır anlamını verip bu manadaki bir isim insana takılmış ve verilmiş. Biz de çokça hatırlamak için ne yapacağız? Bu dersleri müzakere edeceğiz. Evet. Demek Halık-ı Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihab ediyor demek. Celal sahibi olan Halık'ımız, Rabbimiz zihayatlar içinde, hayat sahibi mahlukat içinde insanı ne yapıyor? Seçiyor. İntihab ediyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Allah bizi irade etmiş. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben levlâke levlâk lemâ halaktul eflak buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey Habibim, sen olmayaydın kainatı, eflakı, alemleri yaratmazdım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan olması hasebiyle, değil mi? Bütün insanların da bu noktada neyi var bundan? Hissesi var. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti hala devam ediyor. Çünkü onun risaleti bizim aramızdan çıksa gitse kainat ne olacak? Ruhsuz kalacak ve ölecek. Kainatın kayyumu, direği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletidir. Şu anda dünya üzerindeki bütün İslami ve imani hizmetler Risaleti Muhammed'in neyidir? Devamıdır. Şu anda biz ne okuyoruz? Kur'an tefsiri okuyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Kur'an'ı anlamaya çalışmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine ve davasına yardımdır, destektir. Dolayısıyla o ruh hala devam ediyor. Cenab-ı Hak kıyamete kadar da devam ettirecek. Bizi de hissedar eylesin inşallah. Hissemizi de âli eylesin. Çünkü en büyük şeref Allah'ın davasına hizmetkarlıktır. En büyük makam Cenab-ı Hakk'ın davasına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına hizmetkar olmaktır. O davada yürümektir. Onun için Cenab-ı Hak en mümtaz insanları, en kabiliyetli insanları, en şerefli insanları peygamberlerden seçmiş. Yani onları peygamber yapmış. Sırasıyla da sahabiler ve sırasıyla da müçtehitler, müceddidler ve ahir zamanda Hazreti Mehdi ve onun askerleri, Cenab-ı Hak bizi de onlara dahil eylesin, dost eylesin inşallah. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyet de, demek ki şimdi daire gittikçe küçülüyor. Kainat büyük bir daire, içinde hayat. Hayat büyük bir daire, içinde insan. İnsanlık alemi de bir daire olacak. Merkezinde ne var? Sonra görüyoruz ki alemi insaniyet de, insaniyet alemi de, belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor. İnsanlık alemi de, hayvanlık alemi de bir dairedir. Merkezinde ne var? Ve noktayı merkeziye de rızık vaaz edilmiş. Hani diyorlar ya, insanın doğduğu yer değil, doyduğu yer memleketidir, vatanıdır. Değil mi? Nereden doyuyorsun? Misal İstanbul'dan. Artık memleket orası. Aslında baktığın vakit Anteplidir mesela. Erzurumludur mesela. Muşludur mesela. Ama doyduğu yer burası olduğu için artık vatan olarak burayı kabul etmiş. Tavattun etmiş burada çünkü. Şimdi rızık merkezde. Dikkat edin, insanlar da hayvanlar da hep bunun için çabalıyor maddi olarak. Yani. Ne için çalışıyorsun? Çoluk çocuğuma rızkın temini için çalışıyorum. Bu artık bize de bir örf olmuş değil mi bu ifade? Rızık için. Madem ki Allah rızık için bu manada seni koşturuyor, öyleyse ulaştığında ne yapacaksın? Cenab-ı Hakk'a şükredeceksin. Sana bu kabiliyetleri veren Allah, rızkı yaratan Allah, sana bulduran Allah, bulduğun vakitte de yapacağın şey nedir? Ya Rabbi sana şükürler olsun. Merde namerde elimi uzattırmadan izzetimle ve şerefimle bu rızkımı bana buldurdun. Ya Rabbi sana şükürler olsun diye. Bulduğu için şükür, onları yediği vakit, kullandığı vakitte ayrı ayrı şükürleri icra etmesi icap ediyor. Ve noktayı merkezde de rızık vaaz edilmiş. Bütün nev-i insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşşuk ettirip, aşka vecde getirip, onları umumen rızka hadim, hizmetkar ve musahhar etmiş. Özellikle insan çok acıktığında nasıl yemek yediğini hepimiz biliyoruz değil mi? Yani bir tok olan bir insanın yemek yemesi var. Biraz da müstahni böyle. Bir adam sabahtan akşama kadar bir şey yememiş. Ondan sonra da böyle güzel bir yemek de bulmuş. Değil mi? Bakın böyle bütün hissiyatıyla, bütün hücreatıyla değil mi? O yemeğe nasıl saldırıyor? Cenab-ı Hak burada insanlarda adeta bir aşk yaratmış. Rızkat da aşık ettirmiş. Onun etrafında da devamlı koşturuyor. Yani meşrudur muhakkak da fakat bir şey söylemek icap ediyor. Bazı merkezlerde, bazı yerlerde, bazı arkadaşların toplantılarına oturuyoruz. Emin olun diyor ki ya şu kadar kilometre gidiyor adam bir kahvaltı yapmak. Niye? Çok güzel bir yer var. Mükemmel bir kahvaltı yaptırıyorlar. Kardeşim aynı tereyağı evinde de var mesela. Bakkalında da var mesela. Orada ayrı bir şey. Bakın demek ki adama 100 kilometre koşturtabiliyor o rızık yani. 100 kilometre İstanbul şartlarında. 50 kilometre gidebiliyor. Demek ki rızıkta ayrı bir sır var yani. Yani meşru olmak şartıyla söylüyoruz. Meşruysa ki öyle. Bu adama da Allah bir aşk vermiş. Ta gidiyor buradan ta Maşukiye'ye kahvaltı yapıp geliyor adam ya. Kaç kilometre? 100 kilometre var değil mi? Ya. 150 kilometre varmış bak. Adam diyor ki bir yerde bir kuzu çevirme oluyor hocam. Yani anlatması bile insana böyle bir şevk, bir aşk veriyor yani. İşte elhamdülillah diyebilse işte o zat da helal olsun. Bu adam o yediği şeye elhamdülillah diyebiliyorsa bütün hissiyatıyla değil mi? Ya Rabbi nimetleri şükür için isteyen kullarından eyle duasını yapabiliyorsa, hakkını verebiliyorsa bu adam helal olsun yiyebilir. Lezzetleri şükür için istiyor ve Cenab-ı Hak bundan razı oluyor diye yani o yapacağı ibadetten razı oluyor diye o niyetle yapıyorsa hakikaten bu adam 100 kilometre değil 1000 kilometre de gitsin değil mi? Ve onu bulsun ve o hakiki şükrü yapabilsin. Ama arkadaşlar hakiki şükrü yapmak için bu kadar uzun yola gitmeye gerek yok. Az bir tefekkürle insan kuru ekmeğe bile çok ciddi manada şükür edebilecek bir yol bulabilir. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşşuk ettirip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş. Hizmetkar oluyor insan rızka. Onlara hükmeden rızıktır. Onlara hükmeden rızıktır. Bu dersi burada bırakacağız. İnşallah ileriki derslerde bunun devamını okumaya çalışacağız. Sübhaneke la ilmedene İlla ma allamtana innaka antal alimul hakim wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin al fatiha ma salawat